Ayrım 10.
Ay da içeride idamları yaşadı. Çıktığında 13 yaşında da olsa çocuk değildi mutlaka. 29. İdamlar. Sofya'ya kaçırılan uçak gereksiz bir gerilim yarattı koğuşta. Gereksiz çünkü idamların gün meselesi olduğunu biliyoruz. Günler saate indi şimdi. Ama 4 harflik bir sözcük de olsa idam düşüncesi kaçak umutlara sarılmamız için yeterli. Ölümlerle başlayan bahar idamları da içerirse çok fazla olacak bu, çok fazla. Ama yeşertici değil, kan içici bir bahar bu. Uçak kaçırıldığı haberini duyduğumuzdan beri koğuşta kurduğumuz düzen allak bullak oldu. Artık sessizlik saati, okumak, hatta konuşmak mümkün değil. Sinirler koptu kopacak. Uzun masanın çevresinde volta atılıyor durmadan. Bir tek haberler dinlenirken sakin herkes. Aylardır sözü hiç edilmese de idamları beklemenin gerginleştirdiği sinirlerimiz gevşiyiverdi. Şimdiki gerginliğimiz Kızıldere günlerindekinden değişik. O sıra işkenceler, baskınlar, ölümlerle darmadağın olan bir hareketin çöküntüsü altında kalmamaktı ana sorun. Başı dik tutup inançları başarısızlıkların kuyruğuna takmamaktı. Yılgınlaşmamak ölümlerden de önemliydi Hande ise. Oysa şimdi Kızıldere'nin ardından çizilen çizgi idamları tek başına önemli kılıyor. Üç gencin ölmesi ya da yaşaması hareketle ilgili görünmüyor bize bile. Bize bile anlamsız bir vahşet gibi görünüyor idamlar. Ama hiçbir vahşet anlamsız değildir, bunu biliyoruz. İdamların olmayacağına ilişkin umutlara sarılmamız, sarılmak istememiz bundan. Bilinçli vahşetin dize gelmesi, dize gelmek zorunda kalması. Uçak kaçırma buna sağlayabilirmiş gibi. Aslında bugün bile tam açıklığa kavuşmayan bu uçak kaçırma olayı günlerce tetikte tutuyor bizi. Belki. Artık devrimcilerin hayatı güçlenen bir hareketle bağlarını kopardı. Artık dışişleri yetkilileri, Bulgarlar ve uçak kaçıranlar arasındaki görüşmeler belirliyor hayatı ya da ölümü. Hareket için ölüm bu, idamlarla somutlaşacak bir ölüm. Uçak kaçırmanın koğuşta yarattığı heyecan durulmadan ekeni kaçırma teşebbüsünü öğreniyoruz. O öğleden sonra koğuşların kapısı açılmıyor, havalandırma yok. Havalandırmaya çıkarmamanın anlamını biliyoruz. Kızıldere'den önce de koğuş kapılarını kapalı tutmuşlardı üstümüze. Ama heyecan o kertede ki bundan da anlam çıkarmıyor ya da çıkarmak istemiyoruz. Umut yine umut, en belirli duygu. En kıtıpıyor sukuk yollarını bile geçerli saymamıza neden olan umut. Gece marşlarla geçiyor, baygın düşüyoruz sabaha. Yine TRT spikeri tane tane okuyor idam haberini. Tane tane adları ve soyadlarını, doğum yerlerini, ana ve baba adlarını tane tane düzgün düzgün okuyan spikerin idam haberini verdiğini kavrayamıyoruz. Koğuşta uyuyanlar var. Önce kimse haberi duyduğunu ya da kavradığını belirten bir hareket yapmıyor. Sonra tam karşımdaki ranzada yatan Kazime'nin ansızın ranzasından fırladığını, uykusunda kötü düş görmüş bir çocuk gibi bana doğru koştuğunu görüyorum. Yorganımın içine gömülüyor, ağlıyor. Ağlamayan var mı? Bize herkes bütün dünya ağlıyormuş gibi geliyor. O sabah kapıyı açan kadın polisler bile ağlıyormuş, ağlayabilirmiş gibi. Gülay sobanın yanındaki ranzada oturuyor. Arada denizlerden, Orta Doğu'daki anılardan söz ediyor. Anlatmayı sevmez Gülay ama anlatıyor. Anlattıkları hareketle ilgili değil, o konulara değinmekten sakınır genellikle. Nasıl bir tepsi baklavayı kantinden kaçırdıklarını falan anlatıyor. İdam insanlığa öylesine aykırı bir şey ki, insanca şeyler anlatmak istemesi onca doğal. İdamlar bambaşka bir şey. Eylem içinde olmaya, öldürmeye benzemeyen bir şey. Ölümü de eylemden soyutlayan, ama bir anlamda bütün insanlığı zedeleyen bir şey. Sobanın üstünde demlediğimiz çayı bir bardağa boşaltıyorum, Gülay'a götürüyorum. Gülay'la aramızda geçen tatsız tartışmanın ikimizce unutulmasını istiyorum. Ben çoktan unuttum ama Gülay... Unutulmamış da olsa önemli değil. Önemli olan sabahtan beri aç olan midesine bir bardak çayın girmesi. Türkan'ın ilacını vermek gerekiyor. Sonra ne kadar üzülsek küçük Ayda'yı gözetmek gerek. Aramızda küçük bir tutuklu var. Tam 13 yaşında Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu'nda idamları yaşayan bir tutuklu. Koğuştaki üzüntü çok hırpalamamalı onu. Koğuş kapısı akşama dek kapalı duruyor. Erler aralıktan karavanayı bırakıp çekiliyorlar. Kadın mahkumlarını teftiş etmeyi pek seven albay bile görünmüyor. Bugün koğuşa girip o hiçbirimizi kandırmayan babacan tavırlarını takınsa ne olacağı belli değil. İdamlarda bulunmuştur. Bu seyir birkaç gün yeter ona, diyor Kazim'e. Ama albay hemen ertesi gün gelecek. Akıl almaz bir sözde ilgiyle nasılsınız diye soracak. İşkencelerin, Kızıldere'nin, idamların ardından nasılsınız? Koğuş adına albaya iyiyiz diyorum. O an tek düşüncemiz albaya en ufak bir üzüntü belirtisi bile göstermemek. Polis Suna'nın meraklı bakışları kaç gündür koğuşu yaşlı göz görmek için didikliyor. Bu bakımdan albaya duygularımızı gizlemek hiç zor gelmiyor bize. Albay koğuştaki sessizliği, durgunluğu neye yoracağını bilmiyor. Arkasındaki az subaylara emir veriyor. Şu duvarı ölçün. Uzun uzun ölçülüyor duvar. İki az subay aldıkları ölçüleri bir kağıda not ediyorlar. Albay büyük bir ciddiyetle ölçüleri bir de kendisi kontrol ediyor. Koğuşta sinek uçsa kanat seslerini duyacağız. Sessizlik albayın sinirini bozuyor olmalı ki yeniden okuyor kağıttaki rakamları. Sonra astlarını peşine takmış çıkarken dönüyor koğuşa. Şu duvara bir dolap yaptıracağım da. Gülecek havamız olsa güleceğiz. Gülemiyoruz ama. 30. Erlik. Polis odasında kadın komiserle polis Suna'nın karşısında ayaktayım. Komiser kestirip atıyor. Bundan sonra hukukçuluk sökmeyecek Sevgi Hanım, diyor. Komiser Hanım'ın hukukçuluktan söz etmesi saldıran erin yüzünden. Koğuş sözcüsü olarak albayla her tartışmamızda anayasadan söz etmek zorunda kalıyorum. Albay da polis hanımlara bu hukukçudur ondan böyle konuşuyor diye açıklıyor. Sanki anayasadan söz etmek anayasal haklara sahip çıkmak için hukukçu olmak gerekirmiş gibi. Ben de meseleyi dağıtmamak için hukukçu değilim demedim hiç. Komiser hanım kesin konuşuyor. Koğuştakilere söyleyin, bundan sonra yok anayasaymış, siyasi tutukluymuş, hiç tartışmaya girişilmesin. Artık durumunuzu bilin. Durumumuzu biliyoruz, haksız yere buradayız. Ya öyle mi? Neredeyse bir pışık yapacak Suna. Size tartışma yok dedim. Tartışmıyoruz, durumumuzu bildiriyoruz. Komiser hanımın sesi tizleşiyor. Ne durumu, ne hakkı? Sizin hakkınız falan yok. Ersiniz siz bundan sonra, er. Hem er hem tutuklu yani. Bundan sonra böyle diyor Suna. Bunlar çok terbiyesiz kadınlar komiser hanım. Albayım yüz verdi, şımardılar. Aslında albayım da biliyor bunların ne mal olduğunu. Geçen gün briefingde bunları tutuklamak gereksiz, bir duvara dizip kurşun... Komiser kadın sert sert bakıyor Suna'ya. Ne de olsa tecrübeli. Bize neyin söylenip söylenmeyeceğini biliyor. Siz karışmayın Suna Hanım. Suna iyice bozuluyor. Benim karşımda azarlanmış olmanın fiyatını mutlaka ödetir bana. Tekrar ediyorum, bundan önce sizinle tartıştıksa kanunların yetersizliğinden. Şimdi artık kanun apaçık. Sizlerin statüsü belirlendi. Er statüsü verildi size. Teşekkürler. Tezkere tarihimizde belirlendi mi? Terbiyesiz. Görüyorsunuz komiser hanım hala konuşuyor. Tartışmayın lütfen. Bu bir emirdir. Baş üstüne komutanım. Komiser hanım komutanım sözcüğünü duyunca yadırgıyor. Ama astlar üstlere komutanım derler. Durumun gülünçlüğünü kavrayıp kavramadığını merak ediyorum doğrusu. İyiliksever bir hava takınıyor bayan komiser. Bana komutanım demeseniz de olur. Albaya binbaşıya deyin kafi. Suna neredeyse beni paralayacak. Sen kiminle alay ettiğini sanıyorsun? Bir çarparsam şimdi. Bayan komiser Suna'nın birkaç tutukluyla mahkemelik olduğunu bildiği için kesiyor. Çıkın. Söyleyin koğuşa bundan sonra böyle olacak. ast-üst ilişkilerine kesin riayet. Polis odasına girip çıkarken selam. Üstlerinizin karşısında hazır ol durumu. Üstünüz sormadan konuşma yok. Tam koğuştan çıkarken dönüyorum. Asker gibi kollarımı iki yanıma yapıştırarak ve ayaklarımı bitiştirerek, bu konuda avukatlarımıza danışmak istiyoruz. Lütfen avukatlarımıza haber verilsin. Avukata haber vermek falan yok. Sunay'a hiç bakmadan komiser hanıma soruyorum. Savunma hakkımız kısıtlanmış olmuyor mu komutanım? Çık, koğuşa doğru dürüst anlatmazsan seni sorumlu sayarım. Koğuşa girer girmez kızlara doğru dürüst anlatıyorum. Bundan sonra böyle. Nasıl böyle? Bundan sonra gardiyanlarımız amir oldular, tamam mı? Koğuşa yeni yasadan söz ediyorum. Bundan sonra yapmak zorunda kalacağımız şeylerden. Artık siyasi tutukluluktan er tutukluya terfi ettiğimizden polislerin, albayın, sıkı yönetim cezaevinde görevli uçan kuşların bile komutanımız olduklarından ve bizden komutan selamı beklediklerinden. Koğuş karışıyor. Arkadaşlarımızı öldürenlere bir de selam mı vereceğiz diyor Türkan. Sunay'a selam vereceğime her gün polise hakaretten yeniden mahkum olurum daha iyi diyor Gülay. Çekilmişlerin üstüne daha çekmeye, yıldırım bölgedeki baskının artmasına hazırız. Koğuştaki tepkinin nedeni bu değil. Tepkimiz daha çok duygusal. Amacın bizleri iyice aşağılamak, horlamak olduğunu seziyoruz. Daha çok sıkıntı çekmeye herkes hazır. Ama daha çok aşağılanmaya hayır, buna hazır değiliz henüz. Uzun tartışmalar ve kabuk değiştirmeler sonucunda karşıdan gelen hiçbir şeyin bizi aşağılayamayacağını, bizi aşağılayabilecek tek şeyin sadece ve sadece kendi tavrımız olduğu yargısına varacağız. Ama şimdi bu selam meselesi, baş üstüne komutanım meselesi, Kızıldere'nin ve idamların ardından yutulmaz bir kılçık gibi takıldı boğazımıza. Bir selam formu yapalım diyor Mahiye. Her konuda forum yapmaya düşkündür Mahiye. Ünlü Laz inadına ve forumun başından sonuna hiçbir düşüncesini değiştirmemesine rağmen. Forum diye gakkuk çıkarmayın yine diye kestirip atıyor Gülay. Bizden istenen uzlaşmadır, sıkı yönetimle uzlaşma. Bizlere MİT'te orospu dediler, şimdi de ersiniz diyorlar. Onların tanımları onlarındır. Arkadaşlar, Kazım'e bu. Meseleyi en iyi o kavradı galiba. Tartışma uzayacağı benziyor. Selam forumu yapmak düşüncesi kabul edilecek gibi. Kapı açılıyor, albay giriyor, babacan bir üst olarak. Hepimiz olduğumuz yerde taş gibiyiz. Kimi ranzasına oturmuş, kimi masasının yanındaki banklarda. İyi, komiser hanımla konuştun mu sözcü? Sanki neler konuştuğumuzu bilmiyor. Tepkiyi anlamak için geldiği muhakkak. Evet, komiser hanıma yaptığım gibi hazır ola geçip komutanım diyemiyorum henüz. Yapsam aslında daha iyi olacak belki ama aşamıyorum kendimi. İyi, bundan sonra mahkemeye doğrudan dilekçe yazmak falan yok. Er dilekçesi gibi önce künyeniz bildirilecek. Tabii sizin künyeniz yok. Adınızı soyadınızı bildirirsiniz. Sonra bir üstünüze verirsiniz dilekçeyi. O da bir üstüne verir. Böyle ast üst ilişkilerini zedelemek yok. Koğuşu şöyle bir dolanıp ayağa kalkmamış olanları gözleriyle tespit ettikten sonra önümde duruyor. Ne yapalım, kanun böyle sözcü. Sen kanuna, anayasaya meraklısındır. Sesindeki alayı anlamazdan geliyorum. Anayasaya, kanunlara meraklıyımdır, evet komutanım. Albay bir şey sezdirmiyor yüzünden. Teftişini bitirdikten sonra babacan tavrını yineleyerek soruyor. Sözcü, bir şeye ihtiyacınız var mı? Hela tıkanık komutanım. 31. Rahat. Koğuşun neredeyse bir ucundan ötekine uzanan masanın çevresine doluştuk. Er tutukluluk konusunu tartışıyoruz. Yalnızca bir tartışma değil bu. Günlerin birikiminin boşalması. Her kafadan bir ses çıkıyor. Tutukluların asker sayıldığı dünyanın neresinde görülmüş? Nazi toplama kamplarında neler olduğunu biliyor muyuz? Ama bunlar faşistliği kabul etmiyorlar ki mahkemede faşist diyene yeniden dava açıyorlar. Faşizmin bütün yöntemlerinden yararlanıyorlar ama. Burada hala faşizmin varlığı yokluğu tartışılacaksa, mesele o değil, kanuni haklarımızdan sonuna kadar yararlanmalıyız. Hükümet dünya kamuoyuna faşist bir hükümet olarak görünmek istemiyor. Parlamento, partiler gibi korunan müesseseler var. Bu durumda siyasi tutuklulara yapılan hukuk dışı uygulamaları dışarı duyurmanın, sonuç alınmasa da hukuku insan hakları açısından sonuna kadar zorlamanın faydası var. Yerli ve yabancı kamuoyunun dikkatini çekmek açısından. Gülay yumruğunu masaya vurarak kalkıyor. Ya kardeşim ne diyorsunuz siz, lafı karıştırmayalım. Selam verilecek mi verilmeyecek mi? Bunu tartışıyoruz ya işte. Tartışacak yanı var mı bunun? Peki senin önerin ne? Ben kendi adıma selam melam vermem. Burada kimsenin kendi adına konuşmaya hakkı yok. Ortada bir kanun var, keyfi bir uygulama değil. Mesele açık. Ya bu kanun hep birlikte sonuçlar göze alınarak açıkça çiğnenecek ya da öteki antidemokratik kanunlar sepeti içinde dikkate alınacak. Sesler yükseliyor perde perde. Saatlerdir sürüyor tartışma. Bu kanunu meclisten çıkaran milletvekillerinin bunun üstünde bunca tartışıp tartışmadıklarını düşünüyorum. Türkan ranzasına çekiyor kendini. Kızgın bir sesle atılıyor. İsterlerse iki kez assınlar. Selam vermeyeceğim o kadar. İdam sanığı arkadaşlar bizi de düşünürlerse iyi olur diyor Mehtap. Bir anlamda haklı. 146'ya birden tutuklanmış olmak bir bakıma tutukluya bir rahatlık veriyor. Artık bana daha fazla bir şey yapamazlar rahatlığı. Yıldırım bölgede bu durumdaki tutukluların tavırları hemen ayırıyor kendilerini. Ağızlarına geleni söylüyorlar polislere. Ama biz bir süredir cezaevi yönetimine karşı ortak bir tavır koyma kararındayız. Öyle bir tavır olmalı ki bu, yarın tahliye olabilecek arkadaştan, idamla yargılanacak arkadaşa kadar herkesçe benimsenmiş. Bireysel yüreklilik ya da yılgınlığa göre değişmeyecek bir tavır. Ortada bir kanun var diyor Mehtap. Bu kanunu uygulayacaklar ve de uygulatacaklar. İyisi mi zorla baş eğmek yoluna gitmeyelim, asıl yenilgi bu olur. Cezaevi yönetimiyle sürtüşmenin ötesinde hukuki bir baskı olarak alalım bunu. Ne hukuku? Bunun hukuku mu kalmış? Kanunlara göre tutuklunun hürriyeti esasken bunlar bir de er sayıyorlar bizi. Ne eri? Er tutuklu. Bu durumda erler de üstümüz oluyor. Bizi er saymakla ordu mevcuduna tutuklu sayısı kadar anarşist katmış oluyorlar. Ha ha ha! Anarşist bölüğü sıraya geç. Meseleyi sulandırmayalım arkadaşlar. Sabahtan beri tartışıyoruz. Hiçbir sonuç aldığımız yok. Ne sonuç alacaktık ki? Mehtap'ın iri mavi gözleri sıkkın. Arkadaşlar, gece yarıları evlerin basılması, bu yıl her yerde satılan kitapların toplanıp yakılması, insanların bilinmedik yerlere götürülen yakınlarından günlerce hiçbir haber alamamaları, hepsi sıkı yönetim kanunu içine yedirilmedi mi? Üste de TRT sabah akşam anayasal bir kurum olan sıkı yönetim diye bangır bangır yayın yapmadı mı? Yani 12 Mart'tan bu yana kanunlardan, anayasadan ne anlaşıldığı belli. Bu kanun da bütün bunların bir parçası. Yalnız o kadar değil. Burada bizden beklenen bir şey var. Karşılarında bizi hazır ola geçirip iyice sindirmek istiyorlar. Sinip sindirmemek bu kadar basit değil. Askerliğini yapanlar hazır olduruyorlar diye düşüncelerini değiştirmiyorlar. Biz asker değiliz. Yeni kanuna göre askeriz işte. Askerlik kanununa göre kadınlar asker olmaz. Şimdi meseleyi kadın erkek açısından koymayalım. Bütün tutuklulara yöneltilmiş bir baskı var ortada. Buna da boyun eğersek bu işin sonu yok. Biz boyun eğdikçe bunlar baskıyı çoğaltıyorlar. Arkadaşlar, ortada boyun eğmek ya da eğmemek meselesi yok. Bir kanun var. Ya bu kanunu çiğneyeceğiz, yani isyan edeceğiz, ya da direnişi biçimcilikten ya da bireysel çıkışlardan kurtarıp öze, daha temel esaslara bağlayacağız. Temeli memeli yok. Beni öldürseniz günde bilmem kaç kez hazır ol durduramazsınız. Kimse meseleyi kişisel açıdan almasın lütfen. Ortada alacağımız bir ortak karar ve ortak disiplin sorunu var. Tartışma neredeyse bize asker sayan yasanın uygulanmasından daha da çok yıpratıcı boyutlar kazanıyor. Selam ve hazır ol durumunun şu ya da bu biçimde uygulanması öneriliyor bu arada. Öyle bir hazır ol olacak ki hazır ola benzemeyecek. Askerler buna izin verir mi? Aramızda askerlik yapan yok ki, taviz vermeyecekleri bir konu varsa budur. Selam hazır ol, ordu için varlık yokluk konusudur. Askerliğimizi yapmıyoruz ama askeriyede tutukluyuz. Bu uygulamaya bu çerçeve içinde bakalım, bu çerçevenin bir parçası olarak. Tartışmanın biteceği yok ama sonunda karar veriliyor. Selam da hazır ol da, yani bizden beklenen askerlik, bizi çevreleyen dikenli tellerin, Thomsonların sadece bir uzantısı. İçimizi, inancımızı, direncimizi belirlemeyen, belirlemeyecek olan baskı çemberinin bir parçası, o kadar. Arkadaşlara tutuklu Filistin gerillalarının Stern dergisinde çıkmış fotoğrafını gösteriyorum. Onları da tabura sokup havalandırmaya çıkarmışlar resimde. Sabahtan beri süren tartışma ortak kararın rahatlığıyla gevşiyor. Koğuş kapısı açıldı, havalandırma saati. Sabahtan beri otura otura gerilmiş adalelerimizi yürüyerek açıyoruz. Dikenli tellerin dışında bekleyen Thomsonlu erlerden biri ansızın komut veriyor. Hazır ol! Albay daha uzakta ama şimdiden veriliyor komut. Hepimiz taştan bir heykel gibi olduğumuz yerde hazır ol bekliyoruz. Albay yaklaşıyor. Yüzünden kadın tutukluların böyle hazır ol durmasından pek memnun olduğu anlaşılıyor. Memnun babacan bir yüzle yaklaşıyor bana. Hani neredeyse sanki ben koğuş sözcüsü değil de çavuşmuşum gibi koğuşun asker görünümü için sırtımı sıvazlayacak. Albay herkesin hazır ol durduğuna emin olduktan sonra gönlü olmuşçasına komut veriyor. Rahat! Ama kimse bozmuyor durumunu. Yine herkes hazır ol durumunda taş gibi. Rahat! Albayın sesi babacanlığını yitiriyor. Sinirlendiği belli. Havalandırma avlusunda kadın tutuklu heykelleri dikilmiş sanki. Bu görünüm rahatsız ediyor onu. Albay önümde dikilip bağırıyor. Rahat dedim sözcü, rahat dedim. İyice sakin bir sesle cevap veriyorum albaya. Biz böyle rahatız komutanım. 32 Gürbüz Çocuk. Selamlar, hazır ollar, uzun tartışmalar yordu bizi. Havalar ısındı, içimiz ısınmadı bir türlü. Bizim için tek değişiklik her sabah büyük zorluklarla yanan sobayı artık yakmak zorunda olmamak. Bambaşka değişiklikler de var ama. Kantine erik gelmiş. Yeşil erik, hepimizin canı çekiyor birden. Kantine bir de erik yazdırıyoruz. Koğuşun genel ihtiyaçları kantinden ortak alınıyor. Bu görevi üstlenen arkadaş hepimizden haftada 25'er lira topluyor. Kahvaltılık peynirden bulaşık tozuna, koğuşun ihtiyaçları bu paradan karşılanıyor. Bunun dışındaki özel ihtiyaçlara karışmıyor ortak.